Ayrım 17.
Bir Stoalı karnıya dese, sen doğru bilinemez diyorsun. Ama hiç olmazsa bu, doğru bilinemez sözünü doğru ve bilinen bir şey olması gerekir demiş. Buna karşılık Karneades kendi önermesinin de kural dışı kalamayacağını söylemiş. Yani kendi savınında mutlak doğruluğu yok. Bu bakımdan ancak olasılı bir değeri var. Bu da ancak sübjektif bir kanı. Burada Karneades'in olasılık öğretisiyle probabilizm karşılaşmaktayız. Olasılık bilinemeyen doğrunun, bize kapalı olan doğrunun, bilgisinin yerine geçen şeydir ve pratik hayat için teorik temel budur. Bu anlayışa Karneades tasavvurda bir sübjektif, bir de objektif yön ayırmakla varmıştır. Her tasavvur ilkin objenin bir bilgisi, bir yansısıdır. İkinci olarak sübjektif bir şeydir, süjenin bir durumudur. Objektif olarak tasavvur doğru ya da yanlış, gerçek ya da gerçek değildir. Sübjektif bakımından da az ya da çok olasıdır. Yani bizde az ya da çok bir inanma yaratır. Bize dışarıdaki bir objeyi az ya da çok karşılıyor görünür. İşte günlük hayatımızda, pratik eylemlerimizde biz bu olasılık kriteriumuna yöneliriz ve yönelmemiz de gerekir. Bize doğruluğu olası görünen bir tasavvuru, bu tasavvur başkalarıyla çelişik olmadıkça kabul eder ve ona uyarız. Yalnız bu kabulümüzün sadece bir sanı, doksa olduğunu da bilmeliyizdir. Bundan dolayı şüpheci bir bilgenin özel belirtileri şunlar olabilir. Zekice bir ihtiyat, her şeyi her yönünden görmeye çalışmak, bilgimizin, bilgimize güvenimizin sınırlarını açık olarak bilmek, bütün olanakları hesaba katmak. Oysa Stoa'nın bilgi ideali bunun tam tersi. Stoalı bilge, dünya üzerindeki bilginin bir sistem olduğuna, gerçeğin varlığın özünü şüphe götürmez apaçık bir bilgi ile bildiğine inanır ve bunu mutluluğun temeli yapar. Stoa felsefesinin bütününü eleştirmeden geçiren Karneades, bu arada Stoa'nın teolojisini de ele alır. Stoalılarda bütün ulusların bir takım görüşlerde birleştikleri konsensus gentium düşüncesi vardı. Bu da Tanrı'nın varlığına kanıt olarak kullanılıyordu. Her ulusta Tanrı inancı var. Dolayısıyla Tanrı vardır diyorlardı. Karneades'e göre bir kere her ulusta Tanrı inancının olduğu tanıtlanmış değildir. Her insanda var deniyorsa buna karşı Tanrı tanımazların ateist bulunduğu gösterilebilir. Sonra Stoalılar için bu dünya yetkindir. Dolayısıyla akıllı ve ruhludur. Bu dünyada akıllı varlıklar var. Dolayısıyla dünyanın nedeni de akıllıdır. Buna karşılık Karneades, aynı kanıtlama yolu ile dünya için başka şeyler de söylenebilir. Örneğin bu dünyayı kitara çalan varlıklar yaratmıştır. Dolayısıyla dünya da kitara çalıyor. Bu sonucu çıkarabiliriz diyor. Sonra yıldızlar hareket ediyorlar diye bundan onların canlı ve tanrısal oldukları sonucu da çıkarılamaz. Bu hareket pekala doğal bir biçimde de açıklanabilir. Karneades bir de Stoa'nın tanrısal bir soluğun, noima, bütün evrenin gelişmesini yönettiği, ona biçim kazandırdığı düşüncesine şiddetle çatar. İlkin bütün cisimler bileşiktirler. Dolayısıyla da gelip geçicidirler. Hiçbir öğe değişmez değildir. Her öğe bir başka öğeye dönüşür. Bundan dolayı öncesiz bitimsiz olup gelip geçici olmayan bir ana ateş, bir canlı ateş de olamaz. İkinci olarak her canlıda duyum yeteneği vardır. Duyum da bir edilginliktir. Edilgin olan da gelip geçer. Demek ki Stoalıların canlı diye düşündükleri o ana ateşte gelip geçicidir. Evrenin gelişmesinin periyodik olduğu düşüncesini de Karneades şöyle çürütüyor. Bir dönemin sonunda bütün var olanları kemirip bitiren ateşin artık kendisini besleyecek bir şey kalmadığı için kendisinin de sönmesi gerekir. Tanrı'nın insanları koruyup kayırdığı, onlarla ilgilendiği düşüncesi de Stoalıların doğru olamaz. Çünkü bunu yalanlayacak bir yığın örnek gösterilebilir. Söz gelimi birçok iyi insanların hali hiç de parlak değil. Deniliyor ki kötü insanlar ama sonunda cezalarını buluyorlar. Öyle de olsa tanrıların kötü insanları hiç yaratmamaları daha doğru olmaz mıydı? Aklın insanlara tanrıların en değerli armağanı olduğu söyleniyor. Ama insanlar bu değerli armağanı ne kadar kötüye kullanıyorlar ve bu armağan ne de şüpheli şey. Stoalıların pek değer verdikleri kahinliği, Mantike'de de Karneades pek yersiz bulur. Kahinlik ne ile ilgili? Duyuların objeleriyle mi? Burada duyu organlarına inanırız. Bilimin objeleriyle mi? Burada da uzmanlara, fizikçilere, hekimlere, tarihçilere danışırız. Güneşin yerden ne kadar büyük olduğunu, bir geometrik şeklin niteliklerinin ne olduğunu herhalde kahinden sormayız. Ödevlerimizin ne olduğunu da filozoftan öğreniriz. Geriye sadece rastlantı olanı bilmek kalıyor kahine. Ama rastlantılı olanı, yani bir nedeni olmayan şeyi kahin nasıl bilebilir? Rastlantılı olanı bilemeyiz. Bilim de ancak zorunlu olanı inceler. Böylece kahinliğin hiç yeri yok. Stoalıların kahinliği, bütün varlıkları birbirine bağlayan esrarlı bir bağa, bir tümel sempatiye, simpateia, ton holon dayatıyorlardı. Bu bağ benim kaderimi bütün öteki var olanlara bağlar. Karneades'e göre bu da olamaz. Bir öküzün karaciğerindeki bir çatlak ile benim alın yazım arasında nasıl bir bağlantı olabilir? Stoalıların astrolojiye inanmaları da Karneades şöyle eleştirir. Bu inanç doğru olsaydı aynı yıldız altında doğanların alın yazılarının bir olması, tersine olarak da alın yazıları bir olanların, örneğin aynı savaşta ölenlerin aynı yıldız altında doğmuş olmaları gerekirdi. Oysa bu böyle değil. Stoalılar her şeyin birbirine bağlı olduğu görüşünden bütün olup bitenlerin zorunlulukla olduğu sonucunu çıkarıyorlardı. Gelecekte olup bitecekler de zorunludur. Zorunlu nedenlere bağlıdır. Buna karşılık Karneades ruhun davranışlarında özgür olabildiğini, dış nedenlere bağlı olmadığı düşüncesindedir. Stoaların dediği gibi her şey kader tarafından belirlenmiş olsaydı hiçbir şey elimizde olmazdı. Bir takım şeyler elimizde olduğuna göre her şey kader tarafından belirlenmiş değildir. Felsefe çığırları arasında uzlaşma. Karneades, Hellenizm felsefesinde yeni bir duruma yol açmıştır. Kendisi başlıca Stoa ile savaşmıştı. Ama onun şüpheci kanıtları yalnız Stoa'ya karşı değil, her türlü dogmatizme karşıydı. İmdi bundan sonra bir yandan dogmatiklerin dogmatizmlerinin gevşediğini, öbür yandan da şüphecilerin Karneades'e dayanarak olası karakterli de olsa teorik yargılar ileri sürebildiklerini göreceğiz. Her iki yandan da birbirlerini kollayacak, bu yüzden dogmatizm ile septizm arasında bir yaklaşma olacak. Ayrılıklar artık pek belirtilemeyecek. Ayrı sistemlerde uzlaşılabilecek yönler ele alınacaktır. Özellikle ahlak öğretilerinin ortak oldukları anlayışlar üzerinde birleşmeye çalışılacak. Bu eğilim sonunda ortalama bir çözüme, bir seçmeciliğe, eklektizm varılacaktır. Ve bu gelişmede ahlak şimdiye kadarkinden daha da ağır basacaktır. Bu yeni gelişmede gerek bu yaklaşma gerek bunun dışındaki tutumları bakımından başlıca felsefe çığırlarının durumu şöyledir. Epikurosçuluk. Epikurosçu okulun bu gelişmede pek bir yeri yok. Materyalist ve mekanist metafiziği bu çığırın bu dönemde öteki felsefe okullarına yaklaşmasına, bunlarla uzlaşmasına bir engeldi. Ayrıca öğretinin çerçevesini daha baştan kesin olarak çizen kurucusunun otoritesine kas katı bağlı kalması da onu bu uzlaştırmadan alıkoymuştur denilebilir. Epikureizm sonraları Romalı şair Lucretius Carus'un 95-55 de Rerum Natura, nesnelerin doğası üzerine adlı eserinde yeniden heyecanla dile getirilecektir. Peripatos okulu. Bu dönemdeki uzlaşma eğilimini geniş ölçüsüyle Peripatos okulunda, Aristoteles'in okulunda bulabiliriz. Bu eğilimi en iyi Aristoteles'in olduğu ileri sürülen ama herhalde bir Peripatosçu tarafından miladın 1. yüzyılında yazılmış olması gereken Perikosmon, Evren Üzerine adlı bir yapıtta görebiliriz. Yapıt Aristoteles'in teizmini Stoa'nın panteizmine yaklaştırmak denemesini bu ilgi çekici denemeyi yapmaktadır. Burada Tanrı hem aşkındır, transcendent, hem de biçimlendirici ilke olarak evrenin içindedir. Ama Peripatos öğretisini öteki çığırlarla uzlaştırmak isteyenlerin yanı sıra Aristoteles'in felsefesine bağlı kalmak, onun katkısız durumuna yeniden dönmek isteyenler de var. Bunların başında Aristoteles'in yapıtlarını bir araya toplamış ve 78-47 yılları arasında okulun başkanı olan Rodoslu Andronikos yer alır. Andronikos ile Aristoteles'in asıl felsefesinin sistematik olarak yayılması, yorumlanması ve savunması işi başlamıştır. Bu çalışmalar bundan sonraki yüzyıllarda da sürecek ve Afrodiyaslı dipnot Afrodiyas Geyre köyü Aydın, Aleksandros'ta İsa'dan sonra 200 sıralarında en önemli temsilcisini bulacaktır. Orta Stoa. Felsefe çığırları arasındaki yaklaşma eğilimini en geniş ölçüsüyle İsa'dan önce 2. ve 1. yüzyıllarda Stoa çerçevesinde buluruz. Bu dönemdeki Stoa'ya Orta Stoa denir. Bu döneminde Stoa, Platon ve Aristoteles felsefelerinden birçok düşünceler alıp kendi öğretisi içine yerleştirmiştir. Bu yüzden eski Stoa'nın Zenon, Kleantes, Kairisippos'un ahlak anlayışındaki sertlik yumuşamış, teorik ilgiler çoğalmıştır. Orta Stoa'nın başlıca temsilcileri Panaitios ile Poseidonios'tur. Bunların Platon ve Aristoteles felsefelerine yaklaştıklarını dışarıdan bakınca bile görebiliriz. Her ikisi de Platon ile Aristoteles'e büyük bir saygı duyarlar. Onları Stoa'nın kurucularından aşağı tutmazlar. Poseidonios ayrıca Fisagorasçılarla Doğu düşüncesine de hayrandır. Rodoslu olan Panaitios yaklaşık olarak 180-110, önemi Roma ile sıkı bir ilgisinin olmasıdır. Roma'nın büyük kumandanlarından Scipio'nun yakın dostuymuş. Bu yüzden Stoa'ya Roma'da verimli bir çalışma alanı açmak olanağını bulmuştur. Şüpheci Karneades'in de etkisi altında olan Panaitios da ihtiyatlı bir çekingenlik göze çarpar. Stoa öğretisinde daha çok rasyonalist bir anlayışla değişiklik yapmıştır. Eski Stoa'nın pek değer verdiği kahinlikten, mantike, şüphe ettiği gibi ruhun ölümsüzlüğünü evrenin bir yanma süreci olduğu gibi ana düşüncelerinde kabul etmez. Evrenin periyodik olarak ana ateşe döndüğü düşüncesinden Aristoteles'in evrenin bitimsiz olduğu düşüncesini daha doğru bulur. Halk dini karşısında da eski Stoalılardan daha özgür düşünür. Bir şairlerin, filozofların, bir de devlet adamlarının dini vardır. Kendisi bu ikincisini tutar. Böylece dinin sadece politik bir önemi oluyor. Panaitios uzlaştırıcılığını felsefe tarihine karşı büyük bir ilgi duymasında ve felsefe çığırları üzerine Peri Aireseon, Kanılar Üzerine adlı bir eser yazmış olmasında da görebiliriz. Panaitios yargılarında ihtiyatlıdır, çekingendir. Onun en büyük öğrencisi olan Suriyeli Poseidonios yaklaşık olarak 135-51 ise tam tersine sistemli bir dünya görüşü gereksemesini tam bir dogmatik olarak karşılamak ister. Sistemler arasındaki ayrılıklar, çelişmeler ona göre felsefeye arka çevirmek için bir neden olamaz. Poseidonios'un kanıtları rasyonel değil, daha çok empirik nitelikte. Onun için felsefeyi bilimlerle sıkı bir bağlantı haline getirmek, felsefeyi pozitif bilgiye dayatmak ister. Aristoteles gibi Poseidonios da açıklamasında organizmayı ana örnek olarak alır. Ama onun için organizma bir kavram olmaktan çok doğrudan doğruya kavranmış olan kuvvetlerin canlı bir birliğidir. Evren büyük bir organizmadır. Bir hayat gücü bu organizmanın bütün kısımlarını derece derece yükselen bir basamaklar dizisi olarak yaratır. Ve her şeyi birbirine sempati, birlikte doyuş bağlarıyla bağlı olan bir bütünde birleştirir. Kendisinde dinamik öğe pek kuvvetle dile geldiği, dünyayı bilgince tasavvur yerine dünyanın canlılığı duygusu ön plana geçtiği için Poseidonios'un elinde eski Stoa sisteme yeni bir biçim kazanmıştır. Poseidonios, psikoloji ve buna bağlı olan konularda eski Stoa öğretisinden esaslı olarak ayrılıp daha çok Platon, Aristoteles felsefesinin çerçevesinde düşünür. Çünkü bir yandan Platon'un ruh öğretisi biraz değiştirerek benimser. Öbür yandan da bu değişikliği Aristoteles'e göre yapar. Yani ruhun bölümlerini ayrı bir tözün ayrı yetileri diye anlar. İnsan anlayışı da buradan çıkar. İnsanın bir tanrısal, akıllı olan yönü, bir de hayvansal, akıllı olmayan yönü vardır. Ve bunların arasında büyük bir gerginlik hüküm sürer. Ruhun akıllı olmayan yönü bedene bağlıdır. Beden de sırf beslenmek içindir. Bu yüzden de değersizdir. Ruh için bir zindandır, Platon'da olduğu gibi. Poseidonios'un bilgi ve ahlak öğretileri de bu anlayıştan çıkarlar. Ruh, akıllı olmayan yetilerinin ne kadar az etkisinde kalmışsa bilgi de o kadar yetkin olur. Bu durumu da kültürün başlangıcında bulabiliyoruz. Çünkü o zamanlar insan tanrısal köküne daha çok yakındı. Bu durum bir de ruhun kendisini bedenden az veya çok çözüp kurtardığı, böylece de kendisine akraba olan tanrısal ile arasında bir bağlantı kurduğu bütün hallerde, rüyada ruh ve düşünce bakımından yükselmiş olmada bulabiliriz. Bundan dolayı başlangıçta sadece bilgeler vardı. Bunlar doğanın yapısından çıkardıkları politik düzenler, teknik buluşlarda kültürün gelişmesinde temel olmuşlardır. Ahlakın da temeli ruhun akıllı olan ve olmayan yetileri arasındaki karşılıklıktır. Ruhun akıllı yönünün logistikon, akıllı olmayan yönü alogistikon üzerinde egemenlik kurmasıyla insan erdemli, dolayısıyla mutlu olur. Duygulanımlar, patoslar, eski Stoa'nın düşündüğü gibi yanlış yargılardan doğmazlar. Bunların kökü ruhun akıllı olan değil, olmayan yetisindedir. Bu sonuncusu akıllı yönü çiğner, ezer, böylece onu alışmış olduğu yargılardan uzaklaştırır. Yapılacak şey, lojistikonu, akıllı yönü bu gibi ezilmelerden kurtarmak, akıllı olmayan yetileri ona bağımlı kılmaktır. Ruh bedene yabancı bir şey olarak asıl yerinden, yukarılardan gelip girmiştir. Dolayısıyla ruh önceden vardı, ölümden sonra da var olmakta devam edecektir. Evrenin yanmasına kadar var olacak, sonra kaybolacak. Ama yeni evrenin oluşmasıyla yeniden ortaya çıkacaktır. Ruh bedenden ayrıldıktan sonra önce yeryüzünde bir temizlik geçirir. Sonra da yukarılara yükselip burada her şeyin tam bilgisini edinmiş olarak mutlu bir hayat sürer. Stoa'ya Kleanthes gibi bir duygu öğesi getiren Poseidonios, öğretmeni Panaitos'tan ayrılarak kahinliği de kabul eder. İrrasyonel bir bilgi çeşidini değerlendirmesiyle de kendisinden sonraki dönemin şüpheciliğini yenmek için çok yararlanacağı bir araştırıcı ortaya koymuş oluyordu. Şüphecilik. Gözden geçirilen dönemin felsefesi için karakteristik olan uzlaşma eğilimini yalnız dogmatik okullar, Peripatos Stoa çerçevesinde değil, karşı cephede de yeni skepsiste, şüphecilikte bulabiliriz. Bu eğilim ilkin o zamanlar şüpheci olan akademiyanın başında bulunan Filon'un öğrencisi Filistinli Antiochos'ta, yaklaşık olarak İsa'dan önce 68 yılında ölmüştür, kendisini göstermiştir. Antiochos şüphecilikten dogmatizme geçmiş, bunun için de akademiyanın eski dogmatik geleneğini yeniden belirtip ortaya koymaya çalışmıştır. Ona göre şimdiye kadar septiklerin Sokrates ile Platon'a dayanmak istemeleri bir demagojiden başka bir şey değildir. Böyle olmasa bile o günden bugüne felsefe öylesine ilerlemiştir ki artık şüphecilikte kalınamaz. Normal insanın normal koşullar içinde apaçık algıları vardır. Bunlardan şüphe edersek kökleri bu çeşit algılarda bulunan bütün genel tasavvur veya kavramlarda yıkılır. Böylece de insanın bütün pratik, artistik ve bilimsel davranışları, kısaca bütün hayatı olanaksız olur. Bundan dolayı Antiochos, şüphecilerin Karneades'ten beri dayandıkları olasılığı, probabilizm, yaşayışa bir temel olarak almayı çok elverişsiz bulur. Sağlam, apaçık bir temel gerektir. Çünkü doğrunun ne olduğu bilinmeden doğruya benzeyenin, doğru olması muhtemel olanın ne olduğu bilinemez. Olasılıkta o aranan güvenirlik, sağlamlık yok. Her türlü aramanın, araştırmanın amacı da ancak sağlam bilgidir. Antiochos kendisini bir akademiyacı sayar ama başlıca Stoa'ya dayanır. Ona göre Platon ve Aristoteles felsefeleri aynı şeyin bir başka türlü söylenmesidirler. Ve terimlerdeki ayrılıkları ortadan kaldırırsak bunlar dönüp dolaşıp Stoa ile birleşirler. Bu anlayışa bu dönemde bundan sonra çok rastlanacaktır. Antiochos'un şüpheciliğe yaptığı bu eleştirme yüzünden öğretmeni Larissalı Filon yaklaşık olarak 160-79'da görüşünde bir takım değişiklikler yapmak zorunda kalmıştır. Stoa ile Skepsis arasındaki bütün çekişme bilgi üzerindeydi. Karneades bir şüpheciye bir tasavvuru olasılıkla doğru saymak ya da sanmak hakkını tanımıştı. İşte Filon'a göre bu sanmak, doksa, sanı, bilgi olabilir. Kendisiyle Stoa arasında tek ayrım şudur. Stoa kavrama, katalepsis deyince bir tasavvuru onamayı anlar. Böyle bir tasavvur bir var olandan gelir. Bir var olmayandan gelseydi doğru olduğu onaylanamazdı. Filon ise bu savın son kısmını kaldırıp katalektik tasavvur içinde yanılma olanağını açık bırakır. Onca Stoa ile aralarındaki biricik ayrılık budur. Ve eski filozoflar da, akademiyacılar ile peripatosçular da kendisi gibi düşünmektedirler. Bundan dolayı Filon eski filozoflar gibi bir bilginin sözünü edebileceğini, bununla da kendi çığırı ile Stoa arasındaki ayrılığın ortadan kalkmakta olduğunu sanır. İmdi, felsefenin ödevi her yönü araştıran bir yöntemin yardımıyla böyle bir bilgiye ulaşmaya çalışmaktadır. Ve böyle bir tutumla varılacak olasılı bir doğru, bilgi etmeye uğraşan insan için olabilecek biricik sevinçtir. Bu anlayışıyla Filon sadece ahlak alanında çalışmıştır. Mantık ve fizik sorunlarını çekici bulmaz. Onca asıl değerli olan ahlaktır.